Ayrım 15.
Yedi kız babası olan yaşlı bir rahip, fakirliklerinden de, iklimin sertliğinden de yakınmayan küçük bir madyen kabilesini yönetiyordu. Yaşlı adam, kulağının hiç alışık olmadığı bir gürültüyü duyduğu sırada dişi bir koyunun ayağını tedavi ediyordu. Atlılar geliyordu. Dört nala gelen atlılar ve savaş arabaları. Mısır ordusunun bir devriye müfrezesi. Oysa silahları olmayan ve savaşmasını bilmeyen insanlardan oluşan bu küçük ülkeye Mısırlı askerler hiç gelmezdi. Madyanlılar yokluk içinde yaşadıklarından ötürü vergi vermezlerdi. Dahası Mısır çöl polisi tarafından evlerinin yıkılması ve sürgüne gönderilmeleri tehlikesini göze alamayacaklarından yağmacı bedevilere barınma olanağı verme gibi bir hata işlemezlerdi. Mısır savaş arabaları yerleşme bölgesine girdikleri zaman erkekler, kadınlar ve çocuklar kaba çuvallardan yapılmış çadırlarına sığındılar. İhtiyar rahip ayağa kalktı ve gelenleri karşıladı. Müfreze komutanı kibirli genç bir subaydı. Kimsin? Madyan rahibiyim. Bu sefiller sürüsünün reisi sen misin? Evet, bu şeref bana ait. Burada neyle geçinirsiniz? Beslediğimiz koyunlar, topladığımız hurmalar ve kuyularımızın suyuyla. Küçük bahçelerimiz de bize biraz sebze verir. Silahlarınız var mı? Silah taşımak bizim adetimiz değildir. Çadırlarınızı arama emri aldım. Çadırlarımız size açıktır. Gizleyecek hiçbir şeyimiz yok. Cani bedevileri barındırdığınız söyleniyor. Firavun'un öfkesini üstümüze çekecek kadar aklımızı kaçırmadık. Bu küçük toprak parçası fakir ve gözden uzak olsa da bizimdir ve onu çok seviyoruz. Yasalara karşı çıkmak bizim yok olmamız demektir. Sen aklı başında bir yaşlısın ama gene de bu aramayı yapmak zorundayım. Bir kez daha yineleyeyim, çadırlarımız size açıktır. Önce mütevazi bir şölene katılmak ister miydin? Kızlarımdan biri bir oğlan çocuğu doğurdu. Kuzu eti yiyip hurma şarabı içeceğiz. Mısırlı subay çekindi. Görev başındayken uygun olmaz. Askerlerin görevlerini yaparken sen de ateşin yanında otur. İyice korkmuş olan madiyanlılar yaşlı rahibin çevresinde toplandılar. Rahip onların kaygılarını giderdi ve Mısırlıların görevlerini yapmalarına yardımcı olmalarını istedi. Müfreze komutanı oturup şölen yemeğini paylaşmayı kabul etti. Lohusa anne çadırda yatıyor, yüzü kırış kırış, sakallı baba büzülmüş, kollarında tuttuğu çocuğu sallıyordu. Yaşlı rahip, hiçbir zaman baba olamayacağından korkan bir çoban diye açıkladı. Bu çocuk onun yaşlılığının ışığı olacak. Çadırları arayan askerler ne silah buldular ne de bedevi. Subay Madyan rahibine yasalara saygılı olmaya devam et diye salık verdi. Ulusun hiçbir sıkıntıyla karşılaşmayacak. Atlar ve arabalar çölde gözden kayboldular. Toz bulutu kaybolunca yeni doğan çocuğun babası ayağa kalktı. Subay cılız çobanın geniş omuzlu iri yarı bir adama dönüştüğünü görseydi şaşkınlıktan küçük dilini yutardı. Yaşlı rahip damadına kurtulduk Musa dedi. Artık gelmezler. Tebin batı kıyısında mimarlar, taş yontucuları ve heykeltıraşlar ışığın oğlunun milyonlarca yılın tapınağı Ramasium'u inşa etmek için var güçleriyle çalışıyorlardı. Yasanın buyruğuna uyarak inşaat, insanların hiçbir zaman nasıl göründüğünü bilemeyecekleri gizli tanrının oturacağı iç bölümden başlamıştı. Sıkı bir disiplin içinde çalışan şantiyeye kum taşı, gri granit ve bazalttan yapılmış çok sayıda taş blok getirilmişti. Şimdiden sütunlu salonlarının duvarları yükseliyor, gelecekteki kraliyet sarayı inşa ediliyordu. Ramses'in isteklerine uygun olarak yapılan tapınak, yüzyıllar boyu dimdik ayakta kalacak bir yapı olacaktı. Bu tapınakta babasının anısı onurlandırılacak, annesi ve karısı yüceltilecekti. Buradan adil bir hükümdarlığın en önemli koşulu olan görünmez enerji yayılacaktı. Karnak baş rahibi Nebu pek hoşnuttu. Romatizmalı bu yorgun ihtiyar, Mısır tapınaklarının en zengini ve en genişini yönetme görevini üstlenmişti. Herkes Ramses'in bu seçiminin alaycı bir stratejinin ürünü olduğunu düşünmüştü. Onlara göre Nebu zaten neredeyse bunaklık sınırına dayanmıştı. Ve kısa bir süre sonra yine kendisi gibi yaşlı ve uysal bir başkasıyla değiştirilecekti. Hiç kimse Nebu'nun bir granit gibi yaşlanacağını tahmin edememişti. Zorlukla hareket etmesine ve az konuşmasına rağmen adil bir yönetimi başarıyla sürdürüyordu. Kralına sadık olduğu için kendisinden önce gelenler gibi çıkarcı bir politika yürütmeyi düşünmüyordu. Onun için Ramses'e hizmet etmek bir gençlik kürüydü. Ama bugün Nebu büyük tapınağı, sayısız personelini, hiyerarşiyi, toprakları ve köyleri unutmuş, Ramses'in ikinci hükümdarlık yılında milyonlarca yılın tapınağı kalıntılarının üzerine diktiği akasya fidanına eğilmişti. Karnak baş rahibi gelişmesi çok etkileyici olan bu ağacın büyümesine göz kulak olacağına dair hükümdara söz vermişti. Akasya fidanı çevrenin büyüsünden yararlanarak benzerlerinden çok daha çabuk göğe doğru yükseliyordu. Akasyamdan memnun musun Nebu? Baş rahip yavaşça döndü. Majeste, geleceğinizi bana bildirmediler. Kimseyi azarlama. Yolculuğum saraydan bildirilmedi. Bu ağaç çok güzel. Bundan önce böyle şaşırtıcısını gördüğümü sanmıyorum. Gücünüzü ona aşılamış olmayasınız. Ben onun çocukluğunu koruma ayrıcalığına sahip oldum. Siz onun delikanlılığını seyredeceksiniz. Büyük çatışma başlamadan önce tabii milyonlarca yılın tapınağını, mezarımı ve bu akasyayı görmek istedim. Savaş kaçınılmaz mı Majeste? Hititler bizi aksini inandırmaya çalışıyorlar. Ama kim onların aldatıcı açıklamalarına güvenebilir? Burada her şey yolunda. Karnak'ın zenginlikleri sizindir. Bana emanet ettiğiniz arazileri daha da geliştirip büyüttüm. Sağlığın nasıl? Kalbimin kanalları tıkanmadığı sürece görev yerine getirilecek. Bununla birlikte majesteleri benim yerime bir başkasını tayin etmek niyetindeyse hoşnutsuzluk göstermem. Kutsal gölün yakınında oturmak ve kırlangıçların uçuşunu seyrederek meditasyon yapmak benim en büyük dileğimdir. Seni hayal kırıklığına uğratsam da bugünkü hiyerarşiyi değiştirmeyi zorunlu görmüyorum. Bacaklarım huysuzluk ediyor, kulaklarım tıkanıyor, kemiklerim sızlıyor. Ama aklın, Şahin'in uçuşu gibi canlı ve ibisinki gibi keskin. Böyle çalışmanı sürdür Nebu ve bu ağaca göz kulak ol. Şayet geri dönmeyecek olursam onun vasisi olursun. Döneceksiniz, dönmek zorundasınız. Ramses şantiyeyi gezerek taş yontucuları ve taş ocaklarında çalışanlar arasında geçirdiği günleri anımsadı. Ramses Mısır'ı her gün adım adım inşa ediyor, onlar da sonsuzluğun konutlarını ve tapınaklarını yapıyorlardı. O yapılar olmadan güney ve kuzeyden oluşan iki ülke insana özgü anarşi ve bayağılıktan yok olup giderdi. İnsanlar ancak ışığın gücüne ve maat yasasına saygı duyarak doğru yolu bulabilir. Bencillikten ve kendini beğenmişlikten kurtulmayı öğrenebilirdi. Hükümdarın düşü gerçekleşiyordu. Milyonlarca yılın tapınağı ortaya çıkmaya başlamıştı. Sadece duvarlardaki hiyerogliflerin ve kabartma resimlerin varlığı bile daha tamamlanmamış bu tapınağın büyülü gücünü yaymaya başlamasına yeterli olmuştu. Ramses sınırları belli olmuş salonları dolaştı. Gelecekteki sunakların bulunacağı yerlerde durup düşüncelerini yoğunlaştırarak gökle yeryüzünün birleşmesinden doğan Ka'nın gücünü alıyordu. Bu gücü sadece kendisi için değil, tanrıların bu sevgili topraklarını karanlıklara boğmak isteyen Hititlere meydan okumak için özümsedi. Ramses, Mısır'ı evrenin görünümü şeklinde biçimlendiren firavunların oluşturduğu bütün hanedanlıkların ağırlığını üzerinde hissetti. 27 yaşındaki genç hükümdar bir an sendeledi. Ama geçmiş onun için bir güç olmuştu, yük değil. Bu milyonlarca yılın tapınağında kendisinden önceki firavunlar onun izleyeceği yolu çizdiler. Raya, Menfis'in saygın kişilerine vazolarını teslim etti. Şayet onu gizlice izleyenler yanında çalışanları sorguya çekselerdi, Suriyeli tüccarın müşterilerini memnun etmeye ve soylu ailelere mal satmaya devam etme niyetinde olduğunu öğreneceklerdi. Bu nedenle Raya her zamanki gibi satışlarına devam ediyor, müşterileriyle direkt ilişki kuruyor ve bütün yağcılık yeteneklerini sergiliyordu. Bir süre sonra Mer'ura 2 yıldan beri mal satmadığı büyük hareme gitti. Ameni ile Seramana'nın bu ziyarete şaşırıp kalacaklarından emindi. Casusun bu soylu ve eski eğitim kurumunda suç ortakları bulunduğunu düşünecekler ve böylece yanlış bir iz peşinde boşuna zaman ve enerji tüketeceklerdi. Raya onları daha da yanıltmak için haremin yakınındaki küçük bir köyde kaldı ve hiç tanımadığı köylülerle uzun uzun görüştü. Böylece onu izleyen Mısırlı soruşturmacıları köyde de başka suç ortaklarının bulunduğunu inandırdı. Peşinden gelenleri iyice şaşırtan Raya, lüks konservelerin biri Pi Ramses'e öteki Tebe gidecek gemilere yüklenmesine göz kulak olmak için Menfis'e döndü. Seramana kıyametleri koparıyordu. Bu casus bizimle alay ediyor. Onu izlettiğimizi biliyor ve bizi atlatmaktan zevk duyuyor. Ameni sakin ol dedi. İster istemez bir hata yapacak. Nasıl bir hata? Haddiden aldığı mesajlar ya konservelerin ya da değerli vazoların içine saklanıyor. Vazolar üzerinde iddiaya girebilirim. Çünkü bu vazoların büyük çoğunluğu Güney Suriye ile Asya'dan geliyor. Peki öyleyse vazoları inceleyelim. Bu boşuna bir çaba olur. Önemli olan onun mesajları iletme biçimini ve kullandığı şebekeyi ortaya çıkarmak. Şu andaki durumu nedeniyle Hititlere artık casusluk görevini sürdüremeyeceğini bir şekilde bildirmesi gerek. Onun Suriye'ye mal göndereceği anı kollayalım. Seramana, benim başka bir fikrim var dedi. Umarım yasaldır. Şayet hiç dikkat etmeden sana Raya'yı tutuklamanı sağlayacak tamamen yasal bir yol bulacağıma söz verirsem, istediğim gibi hareket etmeme izin verir misin? Ameni kağıtı fırçasını sıktı. Ne kadar zaman istiyorsun? Yarın bu işi bitireceğim. 36. Bu bahsiz kentinde büyük coşku bayramı kutlanıyordu. Bir hafta boyunca genç kızlarla delikanlılar, yaşama tadının yeryüzündeki simgesi tanrıça dişi kedi Bastet'in iyilik dolu bakışları altında aşkın ilk heyecanlarının tadına varacaklardı. Köyde düzenlenen güreşler delikanlılara güçlerini göstermeleri ve başarılarıyla güzel seyirci kızları baştan çıkarmaları için olanak sağlıyordu. Raya'nın emrinde çalışanlar 2 günlük izin haklarını kullanıyorlardı. Zayıf, beli bükülmüş Suriyeli ambar şefi, içinde orta değerde 10 kadar vazonun bulunduğu deponun kapısını kilitlemişti. Kalabalığa karışıp biraz yaşlı da olsa yaşamın tadını çıkaran şen şakrak bir kadınla şansını denemek hoş bir şey olurdu. Raya sert bir patron olduğu için onları hiç boş zaman bırakmazdı. Onun için bu eğlence fırsatını kaçırmamalıydı. Tadacağı zevki düşleyerek ağzı sulanan ambar şefi bir şarkı mırıldanarak şenliğe katılacakların şimdiden toplanmaya başladıkları alana giden küçük sokağa girdi. Kocaman bir el saçlarından tuttuğu gibi onu geri çekti. Ağzını tıkayan el adamın acıdan bağırmasını önledi. Seraman'a sakin ol diye emretti. Yoksa boğarım seni. Dehşete kapılan Suriyeli hasır eşya malzemelerinin konduğu bir ambara sürüklenmesini engellemeye çalışmadı. Sardunyalı ne zamandan beri Raya için çalışıyorsun diye sordu. 4 yıldır. İyi ücret alıyor musun? Biraz cimridir. Ondan korkuyor musun? Biraz. Seraman'a Raya tutuklanacak dedi. Ve Hititler hesabına casusluk yaptığı için ölüme mahkum edilecek. Suç ortaklığı yapanlar da aynı akıbete uğrayacak. Ben sadece onun emrinde çalışan biriyim. Yalan söylemek büyük bir hatadır. Raya beni ambarcı olarak kullanıyor, casus olarak değil. Raya'nın aslında Pi Ramses'te cinayet işlediği tarihte onun bu Bubastis'te olduğu yalanını söyleyerek büyük bir hata işledin. Cinayet mi? Hayır, olası değil, bilmiyordum. Şimdi biliyorsun. İfadende ısrar ediyor musun? Hayır, yani evet. Yoksa benden 3 alacaktır. Bana seçim hakkı tanımıyorsun. Gerçeği saklamaya devam edecek olursan kafanı duvara çarpıp kırarım. Cesaret edemezsiniz. Senin gibi 10 alçağı öldürdüm. Raya öcünü alacak. Onu asla görmeyeceksin. Emin misin? Hiç kuşkusuz. Öyleyse peki. Burada olduğunu söylemem için bana para verdi. Yazmasını bilir misin? Peki iyi değil. Birlikte noterin bürosuna gidiyoruz. Senin ifadeni kayda geçirecek. Sonra kızların peşinden gidersin. Küçük Kıhan'ın annesi Güzel İset, yeşil çekici gözleri, ince bir biçimde boyanmış dudakları, zarif, canlı ve neşeli tavırlarıyla gençliğinden hiçbir şey kaybetmemiş görünüyordu. Genç kadın bu terin kış gecesinde omuzlarına yün bir şal örtmüştü. Tepkırlarında rüzgar hızla esiyordu. Rüzgara rağmen Güzel İset dışarıdaydı ve garip bir mektupla verilen randevuya gidiyordu. Mektupta şunlar yazılmıştı. Saz kulübe, batı kıyısında, Luxor tapınağının karşısında, buğday tarlasının kenarında, Memphis'teki kulübeye benzeyen kulübeye gel. Onun yazısı. Yanılması olanaksızdı. Peki ama böyle garip bir davette bulunmanın ve aralarındaki özel geçmişi hatırlatmanın nedeni neydi? Güzel İset su kanalı boyunca yürüdü ve batan güneşin altında altın gibi parlayan buğday tarlasını buldu ve kulübeyi gördü. Tam içeri girmeye hazırlanıyordu ki rüzgar elbisesinin eteğini kaldırdı ve etek çalıya takıldı. Elbisesini yırtılmaktan kurtarmak için eğildiğinde bir el elbiseyi çalıdan kurtardı ve kaldırdı. Ramses! Sen her zaman hayran olunacak bir kadınsın İset. Geldiğin için teşekkür ederim. Mektubun beni allak bullak etti. Seni saraydan uzakta görmek istiyordum. Kral genç kadını büyülüyordu. Atletik vücudu, soylu davranışları ve güçlü bakışları eskiden olduğu gibi Güzel İset'te aynı arzuyu uyandırıyordu. Nefertari ile rekabet edecek durumda olmadığını bilse de Ramses'i sevmekten vazgeçmemişti. Nefertari Ramses'in kalbini fethetmiş, orada tek olarak hükmediyordu. Güzel İset kıskanç değildi, kaderine razı oluyor, krala olağanüstü nitelikleri şimdiden ortaya çıkan bir oğul vermiş olduğu için gurur duyuyordu. Evet, Nefertari ile evlendiği zaman Ramses'ten nefret etmişti. Ama bu sert tepki aslında ona karşı duyduğu umutsuz aşkın bir başka biçimiydi. İset, daha önce krala karşı düzenlenen ve onun da katılması istenen bir komploya karşı çıkmıştı. Ona bunca mutluluğu veren, yüreğini ve vücudunu aydınlığa boğan adama asla ihanet edemezdi. Peki ama bu gizlilik neden? Bunun gibi bir kulübede ilk buluşmalarımızı hatırlatman neden? Böyle olmasını Nefertari istedi. Nefertari mi? Anlamadım. Kıhan'ın başına bir felaket gelirse, krallığın sürekliliğini korumak için seninle benim ikinci bir oğula sahip olmamızı istiyor. Güzel İset sendeledi ve Ramses'in kollarına düştü. Bu bir düş diye mırıldandı. Harikulade bir düş. Sen kral değilsin, ben İset değilim, Teb'de değiliz. Kıha'ya bir erkek kardeş vermek için sevişmeyeceğiz. Bu sadece bir düş. Ama ben bunu benliğimin derinliklerinde yaşamak ve sonsuza kadar saklamak istiyorum. Ramses tunini çıkarıp yere koydu. Ateşler içinde yanan İset, giysisini soyması için kendini Ramses'in ellerine bıraktı. Bu bir anlık çılgın mutluluk içinde vücudu Ramses'e bir çocuk yaratıyor ve hiç ummadığı bir baş döndürücü sevinci yaşıyordu. Kral kendisini Pi Ramses'e götüren gemide tek başına bir köşeye çekilmiş Nil'i seyrediyordu. Nefertari'nin yüzü gözünün önünden gitmiyordu. Evet, İset'in aşkı samimi, cazibesi eskisi gibiydi. Ancak Nefertari ile ilk karşılaştığı andan itibaren benliğini saran görkemli güneşin ve sonsuz çölün gücünü taşıyan o duyguyu İset için duymuyordu. Nefertari için duyduğu aşk her geçen gün daha da artıyordu. Ramesium ile başkent nasıl kurucuların sürekli çalışmaları ile büyüyorsa, Ramses'in de karısına karşı duyduğu sevgi de yeniden kurulup güçleniyordu. Kral İset'e Nefertari'nin gerçek isteklerini söylememişti. Kraliçe İset'in ikinci eş görevini yerine getirmesini ve krallığa birçok çocuk vermesini istiyordu. Böylece hükümdarın gücü ve ezici kişiliği tahta geçmeye hevesi gizli haleflerin cesaretini kıracaktı. Mısır tarihinde böyle bir tedbiri gerektirecek bir olay yaşanmıştı. Çocukları kendisi kadar uzun yaşamayan ikinci Pepi, 100 yaşını aşkın öldüğü zaman ülkeyi çok şiddetli bir krize düşüren bir boşluk tehlikesiyle karşı karşıya bırakmıştı. Şayet Ramses çok yaşayacak ve Kıha ya da Meritamun hangi nedenle olursa olsun onun yerini alamayacak durumda olurlarsa ülkenin hali ne olurdu? Bir firavunun sıradan bir insan gibi yaşaması olanaksızdı. Aşkı ve ailesi, simgesi olduğu düzenin sürekliliği için hizmet etmek zorundaydı. Ama ortada gönlündeki tek kadın olan Nefertari ve ona sunduğu soylu sevgisi vardı. Ramses bir yandan görevine ihanet etmek istemiyor, diğer yandan güzel İset bile olsa bir başka kadınla arzusunu paylaşmayı kendine yediremiyordu. Ve ona yanıtı Nil verdi. Suların kabarması sırasında enerjisiyle iki kıyıyı da tükenmez bir verimlilikle zenginleştiren Nil. Saray halkı Pi Ramses'in büyük toplantı salonunu doldurmuştu ve kalabalık arasında söylentiler hızla yayılıyordu. Ramses tıpkı babası gibi bu tür kalabalık törenler yapmaktan pek hoşlanmazdı. Bakanlarıyla baş başa çalışmayı, üyeleri kralı pohpohlamaktan başka bir şey düşünmeyen kişilerden oluşan meclisin boş tartışmalarına tercih ederdi. Firavun sağ elinde çevresine ip sarılmış bir asa ile salona girdiği anda oradakilerden birçoğu soluklarını tuttu. Elindeki bu simge Ramses'in yasa gücünde bir kararname hazırladığını gösterirdi. Asa Tanrı sözünü simgeliyor, ip ise kralın derinlemesine düşünerek aldığı kararın gerçeklikle bağlantısını gösteriyordu. Bir yandan heyecan, öte yandan endişe herkesi sarmıştı. Hiç kimsenin kuşkusu yoktu. Ramses Hititlerle savaş durumuna girildiğini ilan edecekti. Bir elçi Hatti'ye gönderilecek ve imparatora savaşın başlangıç tarihini bildiren firavunun mektubunu verecekti. Ramses, "Şu anda söyleyeceğim sözler krallık kararnamesidir," dedi. Bu kararname dikili taşlara kazılacak, haberciler tarafından kentlerde ve köylerde duyurulacak ve iki ülkedeki her insan bu kararnameden haberli kılınacak. Bugünden başlayarak son nefesimi vereceğim ana kadar sarayın okulunda eğitilecek çocuklar, oğlum Kıha ile kızım Meritamon'un gördükleri öğrenimi görecek ve ben onları kral oğlu ve kral kızı yüksek onuruna yükselteceğim. Bu çocukların sayısına bir sınır konmayacak. Benden sonra tahta geçecek kişiyi onların arasından seçeceğim. Ama o uygun zamana kadar bunu bilmeyecek. Saray halkı hem şaşkınlıktan dona kalmış hem de çok sevinmişti. Her baba ve her annenin içinde çocuklarının bu onura eriştiğini görme hayali doğmuştu. Bazıları şimdiden Ramses ile Nefertari'nin seçimini etkilemek için çocuklarının yeteneklerini övmeye başlamışlardı bile. Ramses soğuk algınlığından yeni iyileşen Nefertari'nin omuzlarını büyük bir şal örttü. Bu şal Sais'in en mükemmel atölyesinden geldi. Tapınağın baş rahibesi bunu kendi elleriyle dokudu. Kraliçenin gülümsemesi Delta'nın kasvetli havasını dağıttı. Güney'e gitmeyi o kadar çok isterdim ki ama olanaksız olduğunu biliyorum. Sensiz gittiğime ben de üzülüyorum Nefertari. Ama birliklerimin eğitimine göz kulak olmak zorundayım. İset sana yeni bir oğul verecek değil mi? Buna tanrılar karar verecek. Elbette. Onu ne zaman göreceksin? Bilmiyorum. Ama bana söz vermiştin. Yeni bir kararname çıkardım. İset'le ne ilgisi var? Senin arzun yerine getirildi Nefertari. Bizim yüzlerce oğlumuz ve kızımız olacak. Böylece benim verasetim sağlama bağlanmış olacak. 37. Seraman'a coşkulu bir tavırla Raya'nın yalan söylediğine dair belge elimde dedi. Ameni ilgisiz davrandı. Beni iyice duydun mu? Kralın özel sekreteri evet evet diye yanıtladı. Sardunyalı Ameni'nin ilgisizliğinin nedenini anladı. Sekreter her zamanki gibi yine 2 ya da 3 saat uyumuş olduğu için bir türlü uyanamıyordu. Elimde Raya'nın ambarcısının imzaladığı ve tanıklarla da doğruluğu kanıtlanmış ifadesi var. Ambarcı Nenofar'ın öldürüldüğü gün bu bastiste bulunmayan patronunun yalancı tanıklık yapması için ona para verdiğini gayet açık bir biçimde açıkladı. Seni kutlarım Seraman'a. Çok iyi bir çalışma yapmışsın. Senin ambarcı hala sağ mı? Noterin bürosunu terk ettiği zaman kentin büyük bayramına katılıp orada birlikte eğlenebileceği birkaç kadın bulmak için çok hevesli görünüyordu. Gerçekten iyi bir çalışma. Pek anlamadın galiba. Raya'nın bu bastiste bulunduğu iddiası çürüdü. Onu hemen tutuklayıp sorgulayabiliriz. Olanaksız. Olanaksız mı? Bizi kim durdurabilir? Raya kendisini izleyenlere atlatmış ve Memphis'in küçük sokaklarından birinde gözden kaybolmuş. Şener'i haberdar eden ve tehlikeli bir duruma düşmesini önleyen Raya, artık en kısa sürede ortadan kaybolmalıydı. Amini'nin Güney Suriye'ye gönderilecek her şeyi, bir konserve kutusu bile olsa inceleyeceğini gayet iyi biliyordu. Hititlere haber gönderme olanağı yoktu artık. Casusluk şebekesinin üyelerinden birisiyle bir mesaj göndermeye kalkması çok tehlikeliydi. Firavun'un polisi tarafından aranan, kaçak bir adama herkes kolayca ihanet edebilirdi. Kendisinden kuşkulanıldığı bu durumda aklına gelebilen tek çözüm kesin yasağa rağmen şefiyle ilişki kurmaktı. Sürekli olarak peşinden ayrılmayan polislerden yakasını kurtarmak kolay olmamıştı. Neyse ki güneş batarken Memphis'in üzerinde patlak veren fırtınanın yarattığı kargaşadan faydalanarak iki çıkışı olan bir atölyeye dalarak izini kaybettirmişti. Çatılardan geçerek fırtınanın en sert anında şefin evine girmişti. O sırada şimşekler göğü aydınlatıyor ve şiddetli bir rüzgar ıssız sokaklarda tozu dumana katıyordu. Evin içi kapkaranlıktı ve terk edilmiş duygusu uyandırıyordu. Gözleri bir süre sonra karanlığa alışan Raya dikkatli adımlarla hiç gürültü yapmadan konuk odasını dolaştı. Kulağına bir inleme sesi geldi. Tüccar endişeyle ilerledi. Yoğun ve sürekli bir acının ifadesi olan yeni bir inleme duydu. Az ileride bir kapının altından sızan ışığı fark etti. Acaba şef tutuklanmıştı da işkence mi görüyordu? Hayır, bu olanaksızdı. Çünkü onu sadece Raya tanıyordu. Kapı açıldı. Bir meşalenin alevi Suriyelinin gözlerini köreltti. Elleriyle gözlerini kapayarak geri çekildi. Raya, ne işin var burada? Beni bağışlayın ama başka seçeneğim yoktu. Suriyeli tüccar casusluk şebekesinin şefini bir kez Muvattalis'in sarayında görmüştü. Ama onu unutmamıştı. Uzun boylu, zayıf, elmacık kemikleri çıkık, koyu yeşil gözlü, tavırları yırtıcı bir kuşunkini andıran bir adamdı. Raya birden Ofir'in onu yok edebileceği korkusuna kapıldı. Ancak Libyalı endişe uyandıran sakinliğini bozmadı. Sarışın Lita laboratuvar dinlemesini sürdürüyordu. Ofir, onu bir deneye hazırlıyordum dedi ve kapıyı kapattı. Odanın tekrar karanlığa gömülmesi Raya'nın paniğe kapılmasına yol açmıştı. Ne de olsa karanlık, kara büyünün hüküm sürdüğü mekan değil miydi? Burası konuşmak için daha sakin. Talimatlara aykırı davrandım. Biliyorum,